Bismillahirrahmanirrahim. İnanç esasları, teşvik edilen ilim, yakin ve Allah'ı bilme hakkında bazı sorulara cevaplar. Soru: Şeyhülislam Ebul Abbas İbni Teymiye'ye soruldu. Mükellefin inanması gereken şeyler nelerdir? Mükellef neleri bilmek zorundadır? Bu hususta teşvik edilen ilim nedir? Yakin nedir? Nasıl hasıl olur? Marifetullah, Allah hakkında bilgi nedir? Güzel soru değil mi? El cevap: Hamd yalnızca alemlerin Rabbine mahsustur. İmdi, mükellefin inanması gerekli olan şeyler nelerdir sözünü ele alalım. İnanç esasları ve teşvik edilen ilim. Konuyu ana hatlarıyla bakacak olursak, mükellefin Allah'a ve Resulüne iman etmesi, Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği Allah'a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe imanı emretmesi gibi bütün esasları ikrar etmesi gerekir. Mükellefin Allah Resulü'nün haber verdiği ve emrettiği bütün şeyleri ikrar etmesi açısından mutlaka bildirdikleri şeylerde Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmesi, emrettiklerinde de ona boyun eğmesi zorunludur. Allah hepimize mağfiret etsin. Tafsili olarak ise her mükellefin Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği ve emrettiği, kendi nezdinde subut olmuş şeyleri ikrar etmesi gerekir. Aleyhissalatü vesselam bildirdiği halde bu durum kendisine ulaşmamış, bu bildirilen esasları öğrenmeye imkan da bulamamış olan mükellef, bu esaslara mufassal olarak ikrarı terk etmesinden dolayı hesaba çekilmez. Bunlar onun umumi ve mücmel ikrarının kapsamına dahildir. Hatta bu mükellef kendisinden bir tefrit ve adavet zuhur etmediği takdirde tevilde bulunarak bu esasların hilafına bir şey söylese hata etmiş olur ve onun bu hatası bağışlanır. Bundan dolayıdır ki alimler için avamdan birisine gerekli olmayan itikat gereklidir. Aynı şekilde ilim ve imanın yaygın olduğu bir çevrede yetişip yaşayan kimselere, cehaletin hakim olduğu bir bölgede yetişip büyüyenlere gerekli olmayan itikadı esaslar gereklidir. Fakat mükellef subutu risalete dayanmaksızın sırf akli kıyasla bilinen esaslara itikad etmezse bundan dolayı hesaba çekilmez. Kelamcılardan bir grubun akılla sabit olan sıfatlar ikrarı gerekli olan sıfatlardır. Bu sıfatları terk edip kabul etmeyen kişi nakillen sabit olan sıfatların aksine kafir olur sözüne gelince. Bu kelamcılar bazen bu sözü reddeder, bazen tevil yönüne gider veya manasını Allah'a havale eder. Bazen de kabul ederler. Fakat iman ve küfrü akli sıfatlarla alakalı sayarlar. Oysa böyle bir şeyin bu ümmetin selefine ve imamlarına dayanan bir aslı yoktur. Çünkü iman ve küfür ancak risaletle sabit olan hükümlerdendir. Ve mümin ile kafir birbirinden ancak şer'i delillerle ayırt edilebilir. Sırf akli delillerle değil. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Soru sahibinin mükellefin bilmesi gerekli şeyler nelerdir sözüne gelince, bunun da türleri vardır kardeşlerim. Bu meyanda her mükellefin Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeyleri bilmesi gerekir ki iman etmekle ve bilmekle emrolunduğu şeyleri bilebilsin. Şöyle ki, şayet mükellef zekat vermek için gerekli olan şartlardan birine sahip olsa elbette onun zekat bilgisini öğrenmesi gerekli olur. Eğer hac yapacak bir durumu varsa hac bilgisini öğrenmesi mutlaka gerekir. Benzer hususlarda aynı şey söz konusudur. Bütün Müslümanlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tebliğ ettiği ilimden hiçbir şey kaybolmayacak şekilde Allah Resulü'nün getirdiklerinin tamamını bilmek gereklidir ki bu da kitap ve sünnetin işaret ettiği şeydir. Fakat mükellefin muhtaç olduğundan fazlası farz-ı kifayi olup bir grup ifa ettiği zaman diğerinden düşer. Topluca teşvik olunmuş ilim ise Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmetine öğrettiği ilimdir. Fakat her şahıs daha çok muhtaç olduğu ve kendisine daha faydalı olan ilme ve bilgiye teşvik olunur. Bu ise çeşit çeşittir. Tüm insanlar için amellere ait vacipleri ve müstahapları, vaatları ve vaidleri yani tehditleri öğrenmeye rağbet etmeleri daha faydalıdır. Onlardan her bir şahıs bu hususlardan hangisine ihtiyacı varsa ona teşvik olunur. Kalbine herhangi bir şüphe düşen kimsenin de bu şüphenin karşısındaki bir amele rağbet etmesi başka şeyden daha faydalı olacaktır. Allah hepimize mağfiret etsin. Yakin meselesine gelince, yakin kalp itminanını ve kalp yatışkanlığıdır. İlmin kalpte karar kılmasıdır. Dilde bu kelimenin doğurduğu mana olarak su hareketten kesilip sukun ve karar buldu denir. Yakinin zıttı şüphedir kardeşlerim. Şüphe de bir tür hareket ve sarsıntıdır. Allah hepimize yakini nasip etsin. Yakinde iki özellik bulunur kardeşlerim. Kalpteki ilim ve kalpteki amel. Kul bazen herhangi bir şeyi kesin bir kararlılıkla bilir, ona inanır. Bunun yanı sıra kalbinde bu bilginin gerektirdiği gibi amel etme yönünde bir hareket ve debreşme olur. Mesela kul, Cenab-ı Hakk'ın her şeyin Rabbi ve Maliki olduğunu, ondan başka yaratıcı olmadığını, onun dilediğinin olduğunu, dilemediğinin olmadığını bilir. Artık bu kulda Cenab-ı Hakk'a karşı tam bir idminan ve güven, ona tevekkül hasıl olmuştur. Fakat bazen insanda ya kalbin bu bilgiden habersizliğinden dolayı ki gaflet ilmin aslının zıttı değilse bile kamil ilmin zıttıdır. Ya kalbe doğan çeşitli yollara yönelmek şeklinde tuluat sebebiyle ya da başka sebeplerden ötürü bu bilgiyle amel görülmeyebilir. Allah hepimize mağfiret etsin. Aleyhissalatü vesselam'dan Ebu Bekir Efendimizin rivayet ettiği meşhur hadiste Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'tan yakin ve afiyet isteyin. Hiç kimseye yakinden sonraki afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Binaenaleyh Allah'tan yakin ve afiyet isteyin demiştir. Allah'ım bize yakini nasip et, afiyet ver. Kardeşlerim, yakin sahibi kişiler bir zorlukla sınandıkları zaman sebat ederler. Fakat yakine erişmemiş kişiler böyle değildir. Çünkü sınanma, imtihan bazen kişinin imanını alır götürür ya da eksiltir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yola ileten önderler yetiştirmiştik diyor Secde 24'te. Şu ayeti hiç düşünmez misiniz kardeşlerim? Onlar ki halk kendilerine düşmanınız olan insanlar size karşı ordu toplamışlar. Onlardan korkun dönünce bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. İşte yakın sahiplerinin durumu budur. Allah hepimize güzel bir tevhid ehli olmayı nasip etsin. Rabbimizin şu ayetlerini de zikredelim kardeşlerim. Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir zaman size ordular gelmişti de, biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmekte. Hani onlar üstünüzden ve alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözler kaymış, yürekler korkudan hançeriye dayanmıştı. Allah hakkında türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler denenmiş, şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, Allah ve Resulü bize sadece boş vaatlerde bulundu diyorlardı. Evet. Biz cehennemin bekçilerini hep melekler yaptık. Onların sayısını da inkar edenler için bir imtihan kıldık ki kendilerine kitap verilmiş olanlar iyice inansın, inananların imanını artırsın, kitap verilmiş olanlar ve inananlar şüpheye düşmesin. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirler de Allah bu misalle ne demek istedi desinler. Böylece Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola iletir diyor Müddessir'de. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki yakinin nasıl meydana geleceği meselesine gelince bu da üç şeyle olur. Birincisi Kur'an üzerinde gereği gibi düşünme. İkincisi Kur'an'ın gerçek olduğunu açıklayan ve Cenab-ı Hakk'ın dışta ve içte sergilediği ayetleri anlamaya çalışma. Üçüncüsü de ilmin gerektirdiğiyle amel etme. Allah ilmiyle amel edenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala nakillerde varit ayetlere zatının şehadeti kafi olmakla beraber bu nakillerde yer alan ayetlerin doğruluğunu beyan için müşahede olunan ayetler göstereceğini belirtmekte. Zira Allahu Teala bazı kelam gruplarının zannettiği gibi kullarına Kur'an'la sırf haber tarikiyle yol göstermemiştir. Bu kelam grupları zannederler ki Kur'an'ın dalaleti sadece haber tarikiylendir. Haber ise haber verenin doğruluğunun bilinmesine bağlıdır ki bu haber verici Resul Aleyhisselatü Vesselam'dır. Resulü Ekrem'in doğruluğunun bilinmesi de yaratıcı Teala'nın varlığını kabule, ona vacip, caiz ve mümteni olan şeyleri peygamberler göndermenin caiz olduğunu ve bu peygamberlerin doğruluğuna delalet eden ayetleri bilmeye dayalıdır. Kelamcılar ise bu usulü akliyat yani akli esaslar diye isimlendirirler. Onlara göre nakiller bu akliyata bağlıdır. Bu düşünce tarzı büyük bir hatadır. Kelam ve bidat gruplarına ait en büyük sapıklıklardan biridir. Allah onlardan bizleri beri buyursun. Elbette ki Cenab-ı Hak usulü din konusunda ihtiyaç duyulan her şeyi açıklamıştır. İslam kelamcıları ile felsefeciler ve onlara tabi olanların aksine tevhid, nübüvvet, ahiret konularını tahkikinden düşüncelerin aciz kalacağı kesin delillerle bu kitabında takrir etmiş, yine Kur'an'ında her biri yakine, kesin bilgiye ulaşmada akli birer ölçü olan Samed'i zat-ı barisine has örnekleri delil olarak sıralamıştır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Müşahede olunan ayetlere gelince, tarihte vaki olduğu üzere peygamberleri yalanlayan ve onlara isyan edenlerle peygamberlere ve onların taraftarlarına yardım edenlerin akıbetleri hakkında tevatüren bilinen ve müşahede olunan olaylarda birçok ibretler vardır. Aynı şekilde Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisine itaat edenlere ikramda bulunması ve onlara hayırlı bir son hazırlaması, kendisine karşı günahkar olanlardan intikam alıp onlara felaket vermesi tarzında muttali olduğumuz olaylarda da yine ibretler vardır. Öyle ibretler ki bunlar, Rab Teala'nın emir ve nehilerini, vaat ve vaidlerini ve Kur'an'a uygun diğer esasları beyan etmektedir. Bu sebepledir ki bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitap sahiplerinden inkar edenlerin ilk sürgünde yurtlarından o çıkardı. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Allah onlara ummadıkları yerden geldi, yüreklerine korku saldı, öyle ki evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri, ibret alın. Evet, Haşr 2'de. İşte bu ayet her ne kadar furu konusunda ibret almayı işlese de, bakın, usulü din konusunda alınacak ibreti de ortaya koymakta. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Şu ayette de durum aynıdır. Bedir'de karşılaşan şu iki toplulukta sizin için ibret vardı. Bir topluluk Allah yolunda savaşıyordu, öteki de inkarcıydı. Bunlar o Müslümanları açıkça gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda görenler için bir ibret vardır diyor Âl-i İmrân 13'te. Evet kardeşlerim, amel konusuna gelince ilmin gerektirdiğiyle amel o ilmi korur ve yerleştirir. Ona muhalefet ise o bilgiyi zayıflatır. Hatta alıp götürür. Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar doğruluktan sapıp eğrilince Allah da kalplerini eğritti diyor Saf 5'te. Gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. İlkin ona inanmadıkları gibi mucizeyi gördükten sonra da inanmazlar ve bırakırız onları azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar diyor Enam 110'da. Gerçekten size Allah'tan bir nur ve açık bir kitap geldi. Onunla Allah rızasının peşinde gidenleri esenlik yollarına iletiyor ve onları kendi izniyle karanlıktan aydınlığa çıkarıp dosdoğru bir yola iletiyor diyor Maide 15-16'da. Ey inananlar! Allah'tan korkun. Onun Resuluna inanın ki sizi rahmetinden iki pay versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah bağışlayan çok esirgiyendir diyor Hadid 28'de. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah'ı bilme hususuna gelince bununla iki temel şey kastedilir. Birincisi, bizzat Cenab-ı Hakk'ı onun muttasıf bulunduğu celal ve ikram sıfatlarını Esma-i Hüsna'sının dalalet ettiği hususları bilme, bu bilgi kalbe iyice yerleştiği zaman mutlaka Allah'tan haşyet duymayı gerektirir. Çünkü bu durumlarda Kur'an'ın şehadet ettiği ve müşahede olunduğu gibi Allah'ın kendisine itaat edilmesi halinde ecir vereceği, günahkar olduğu zaman da hesaba çekip cezalandıracağı mutlaka bilinecektir. Evet, Allah hepimize mağfiret etsin. İkinci olarak da Allah'ı bilme ile ahkam-ı şeriyeyi bilme kastedilir. Bu manada aleyhissalatü vesselam bir hususta ruhsat ve izin vermiştir. Fakat kendisine bazı kişilerin o şeyden imtina ettikleri haberi oluşunca bazı kimselere ne oluyor ki? Benim ruhsat verdiğim şeylerden imtina ediyorlar. Allah'a yeminle söylüyorum ki ben sizin Allah'ı en iyi bileninizim ve ondan en ziyade haşyet duyanınızım. Yine vallahi ben Allah'tan en ziyade haşyet duyanınız, onun hududunu, helal ve haramlarını, emir ve yasaklarını en iyi bileninizim. Böylece aleyhissalatü vesselam Allah'ı bilmeyi, Allah'ın hududunu bilmek şeklinde tanımlamıştır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim hayrı anlamayı, hayra uymayı nasip etsin. İlahi sıfatlar Allah'ın aynı mıdır yoksa gayrı mı? Cehmiye, Allah onlardan bizi uzak kılsın, Allah'a ait olup onunla kaim bir vasfın, ilmin, kudretin, iradenin veya kelamın bulunmasını reddedince, ki Müslümanlar bütün bu vasıfların mevcudiyetini kabul ederler, şöyle demeye başladılar: bu adamlar zat üzerine yüklenen bir takım sıfatların mevcudiyetini kabul ediyorlar. Bunlarla münazaraya girişen, sıfati eden bir grupta bu son düşüncede onlara muvafakat edip sıfatlar onların vasıflandırdıkları zat üzerine zahittirler ki zatın sıfatları ve vasıfları vardır dediler. Böylece bunlar ortada sıfatlardan ayrı bir zat ve bu zattan ayrı olarak ona ait bir takım sıfatların olduğunu insanlara ihdas ettiler. Allah onları kahretsin. Sıfatları reddedenler daha bir takım şerler işlediler ki ancak bunları sayıp dökmenin bizlere hiçbir faydası yok. İşin gerçeği şu ki bir takım niteliklerle nitelenmiş zat asla sıfatlardan ayrılamaz. Sıfatlardan uzak bir zatın varlığı da mümkün değildir. Bir kişinin kalkıp da hayat, ilim, kudret, basar olmaksın bir hay, alim, kadir, basir varlığını iddia etmesi tıpkı mevsufunun hay, alim, kadir olmadığı bir kudret, ilim ve hayat iddiasında bulunması gibidir. Hatta bütün sıfatlardan uzak, kadim ya da muhdes, kendi kendisine kaim bir mevcudun olabileceğini iddia etme sarih akla bile imkansızdır. Fakat Mutezile, Cehmiye ve diğerleri sıfatlardan soyutlanmış bir zatın varlığını kabul edince bunlarla münazara içinde olan zümre şöyle demeye başladı: ben sizin varlığını kabul ettiğiniz zat üzerine yüklenmiş sıfatları kabul ediyorum. Yani sıfatları olmaksızın sırf zatın varlığını kabule kalmıyorum demek istiyordu. Bunu söylerken ne hariçte kendi kendine sabit bir zatın olduğunu, ne bu zatın tamamen ayrı ve bu zat üzerinde yüklenmiş olan bir takım sıfatların bulunduğunu söylemek istemiyordu. Bu farklı düşünceler sebebiyle insanlardan bir kısmı çıkıp sıfatlar Allah'ın zatından başka bir şey değildir demişti. Mutezile ve Kerramiye gibi daha sonra Mutezile sıfatları reddetti, Kerramiye ise kabul etti. Diğer bir kısmı ise sıfat mevsufun aynı değildir, onun gayrı da değildir diyor. Sıfatiyeden bazı gruplar bu görüşe sahipti ki Ebul Asan el-Eşari ve diğerleri de bunlardandır. Allah hepimize mağfiret etsin. Tadilsiz, teşbihsiz, tekyifsiz Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını kabul edenlerden eylesin. Akla gelince kardeşlerim, aklın konumu kelam ve huruf erbabı ile amel ve saft erbabının çoğu Kur'an'dan ve imandan yüz çevirince akıl konusunda bunları kelamcıların birçoğunun yol ve metodu üzerine görürsün. Bunlar aklı tek başına ilimlerinin temeli kılmakta ve tek olarak her şeye yeterli görmekte, iman ve Kur'an'ı da akla tabi saymaktadırlar. Yaşadığımız ortamda, bu chat ortamında bu tür zavallıları çok görürsünüz. Allah onlardan da, onların fikirlerinden de bizleri uzak kılsın. Bunlara göre akli esaslar ilk ve külli asıllar olup iman ve Kur'an'dan bizatihi müstahinidirler. Buna karşılık tasavvufçulardan çoğu ise aklı kötüleyip ayıplarlar. Yüce haller ile yüksek makamların ancak aklın yokluğunda hasıl olduğuna inanırlar ve sarih aklın doğruluğunu kabul edemeyeceği bazı hususları ikrar ederler. Bu kabilden olmak üzere sekir yani sarhoşluk, cunun yani delilik, veleh yani meczupluk ve şaşkınlık hallerini ancak akıl ve temyiz gücünün ortadan kalkması ile vuku bulabilecek bir takım marifetleri vesaire ahvali met ederler. Aynı şekilde batıl olduğu sarih akıl ile bilinen ve sıdkı sadakatı malum olmayan kişilerde sadır olmuş bazı şeyleri tasdik edip kabullenirler. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Yani birisi aklı ilah edinmiş, birisi de aklı yok saymıştır. Biri ifratta, biri tefritte gündeme çıkmıştır. Yani bugün akılcıların tasavvufu gözlerini kırpmadan tekfir etmeleri kitap ve sünnete uyduklarından değil. Onlar aklı yok saydığı için onları tekfir etmişlerdir. Ama tekfir edilen şeytana bile mümin dediği için biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz diyerek onları bile mümin görmüşlerdir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Bu her iki zümrede kötülenmiştir. Gerçek şudur ki akıl ilimlerin bilinmesiyle amellerin sıhhati ve kemalinde şarttır. İlim de amel de ancak akıl ve olgunluğa ulaşır. Fakat akıl bütün bu hususlarda kendi başına buyruk değildir. Ama nefiste içgüdü ve onda güç ve kuvvettir. Aynen gözdeki görme gücü mesabesindedir. Şayet akıl iman ve Kur'an nuruyla birlikte olursa tıpkı güneşin ya da bir ışığın aydınlığı ile birleşen gözün nuru gibi olur. Allah hepimize güzel bir ilim nasip etsin. Güneş gibi. Ama yalnız başına kalırsa tek başına anlamaktan aciz olduğu hususlara göremez. Tamamen terk edilip bir kenara atılınca da aynen hayvanlarda olduğu gibi belki bir muhabbet, vecd ve zevk olabilir ama onun yokluğunda sözler ve fiiller hayvani unsurlar halini alır. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Aklı olmaksızın hasıl olan haller eksiktir. Akla aykırı sözler de batıl. Peygamberler aklın anlamaya güç yetirebileceği şeyler getirmişlerdir. Ama mümteni olduğu aklen bilinen şeyler getirmemişlerdir. Fakat akıl konusunda ileri gidenler aslında batıl olduğu halde gerçek diye itikad ettikleri zan ve iddialarına göre bir takım akli delillerden hareket ederek bazı şeylerin zorunlu, bazılarının mümkün, diğer bazılarının ise mümteni olduğu yargısına varmışlar ve bu akli delillerini peygamberlik müessesesiyle ve onların getirdikleri dusturlarla karşı karşıya getirmişlerdir. Akıldan yüz çevirenler ise batıl bazı şeyleri tasdik etmişler, fasit ameller ve hallere dalmışlar. Hak Teala'nın Ademoğlunu diğer mahlukattan üstün kılmaya vasıta kıldığı temyiz gücünü bir tarafa bırakmışlardır. Bazı hadisçiler bazen aklı sahip olduğu değerden daha aşağı indirme, bazen de akılla sünnetlere itiraz etmek suretiyle zaman zaman bu sözünü ettiğimiz iki zümreye yaklaşmışlardır. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Harfiye, harf erbabı ile Savtiye, saft erbabı arasında temyizi akıl konusundaki bu sapma, bu iki zümre arasında kalbi veç konusundaki sapma mesabesindedir. Çünkü harf erbabı ile akıl konusundaki tutumunun bir benzeri olarak saft erbabı kalbi veçi tasdik ve tazim etmiş ve o konuda haddi aşmışlardır. Hatta kalbi veçi şaşmaz ölçü ve yüksek bir gaye bilmişlerdir. Harf erbabı ise bundan yüz çevirip bu hususta ayıplamalarda bulunmuş ve kalbi vecdi kemal sıfatlardan kabul etmemiştir. Kardeşlerim, bu anlaşmazlığın ve sapmanın sebebi şudur. Harf erbabının isteği ilim olup ilmin kapısı da akıldır demişler. Saft erbabının gayesi ise amel olup amelin kapısı da sevgidir demişler. Böylece her bir zümre kendi sarıldığını önemli görüp diğerini kötülemeye başlamıştır. Halbuki ilim de gereklidir, amel de. İlmi akıl ve zihni amel ile sevgi, temiz ve hareket, kal ve hal, harf ve saft hep kaçınılmazdır. Bu ikili unsur kitap ve sünnet ölçüsüne vurulduğu zaman işte dosdoğru yol olur. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam da onun Resuluna, al ve ashabına olsun. Allah hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim. Allah ve Resulünün koyduğu dinden başka din yoktur. Kelime-i şehadetteki iki dustur, yani Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet, dinin aslını meydana getirir. Dinin furuğu, diğer esasları ve kısımları bu iki dusturun kapsamı içindedir. Buna göre yapılan ibadetler de Allah ve Resulüne itaata bağımlıdır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir diyor Nisa 69'dan. Allah bizi onlardan kılsın. Aleyhissalatü vesselamın ashabına talim buyurduğu Hacet hutbesinde beyan olunan ayette de, ey inananlar, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir başarıya ermiş olur diyor Ahzab 70'de. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın bu Hacet hutbesinde aleyhissalatü vesselam, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuş demektir. Kim de bu ikisine isyan ederse o olsa olsa kendine zarar verir. Allah'a hiçbir zarar veremez buyurmuştur Nur 52'de. Şu ayetlerde de aynı hususa işaret edilmekte kardeşlerim. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar, onun azabından korunursa işte kurtuluşa eren onlardır buyuruyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Aynı şekilde Cenab-ı Allah yapılan işleri ve vaziyetleri, de ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, düşmesinden korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler sizi Allah'tan, Resulundan ve onun yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, o halde Allah'ın emri gelinceye kadar gözetleyin. Başınıza geleceklerini göreceksiniz diyor. Ayetin işaret ettiği gibi Allah sevgisi ve aleyhissalatü vesselamın muhabbetine Allah ve Resulü razı kılıncaya daha ziyade hak sahiplerinedir geliyor. Bu ayetin işaret ettiği üzere Allah ve Resulünün rızasına aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. Başka bir şey demeleri, itiraz etmeleri imanla bağdaşmaz diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Ve onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'a itaata gelindense babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler ayetlerinde işaret olunduğu gibi hükmü Allah ve Resul'una tevdi edip onların verdiği hükme boyun eğmeye bağlamıştır. Herhangi bir hususta ihtilafa düşüldüğü zaman Allah ve Resul'una müracaatı emretmiş, Allah'a itaat edin. Resul'a ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'una götürün. Bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır buyurmuştur. Ganimetleri de Allah'a ve Resul'una ait kılmıştır. Sana savaş ganimetlerinden soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resul'ündür. Buna benzer birçok ayetler var kardeşlerim. Muhabbet ve buğz, dostluk ve düşmanlık, yardım ve yüzüstü bırakma, muvafakat ve muhalefet, rıza ve gazap, ihsanda bulunma ve mahrum bırakma gibi hususları yukarıda açıkladık. Allah tarafından indirilmiş asıllara, aykırı unsurlara bağlamak, bu asıllardan daha özel veya daha genel ya da bir vecihten daha genel, diğer yönden daha özel bir durum arz eder. Sesim net mi? Bu asıllardan daha genel olan durum, Aleyhisselatü Vesselam'ı tazim etme ve onun dinini dinlerin en üstünü kabul etmekle beraber Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin getirdiğinden başka bir dini din olarak benimsemeyi caiz görme hususunda felsefecilerle onlara tabi olan kelamcıların, tasavvufçuların sultanları ile diğerleri gibi bu esas üzerine kurulmuş hükümranlıkların sapıklıklarının içerisinde bulundukları durumdur. Allah razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinden sonra onun şeriatı olmaksızın kurtuluş ve saadetin mümkün olduğu görüşünde olanların durumu aynıdır. Hepsi sapıktır. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Bir yönden daha genel âm, diğer yönden daha özel has olmasına gelince buna örnek olarak belli nesepler ve kabilelere, Arap, Fars, Rum, Türk gibi ırklara veya şehirlere, ülkelere mensup olmayı bir üstünlük ve ayrıcalık meselesi olarak görmeyi gösterebiliriz. Daha has, özel olması ise bazı dini esaslara ait türlerden belli bir türe mensubiyettir. Mesela mücahitler için orduya dahil olma, alimler için fıkıh, abidler için tasavvuf ve fakir hali veya bu gruplara ait fırkalardan birine, mesela muayyen bir imama, şeyhe, hükümdara veya kelamcıların ileri gelenlerinden birine intisap etme ya da kendisiyle bir taifenin belirleyici özelliği olan bir fiil veya bir görüşe bağlanma veyahut da bu fırkaların şiarı haline gelmiş elbise, sarık vesaire şeyler kullanmayı gerekli görme böyledir. Bu kabilden olanlar, bazı kimseler fakihlerin ve fakirlerin kullandığı veya bunlardan sadece birisine mahsus ya da bunlardan herhangi birisinin bağlı olduğu gruplara ait fırkaya özenerek ve onları taklit ederek hırkaya veya abaya yahut da askeri kıyafetlere ve benzeri hususlara körü körüne bağlanırlar. Halbuki bütün bu hususlar cahiliye işlerinden olup ümmet arasında tefrika doğurucudur. Sahipleri de ehli sünnet vel cemaattan çıkmış, bidatlarla tefrikaya düşmüşlerdir. Ama Allahu Teala'nın dini tüm emir ve nehilerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e itaat etme, muhabbetinde ve masiyetinde, rızasında ve öfkesinde, ihsanında ve mahrum edişinde, dostluğunda ve düşmanlığında, yardımında ve yardımı kesmesinde onun izinden gitmektir. Özelden yazan arkadaşa şöyle diyeyim. Allah hayırdan ayırmasın. Allah hepimizi hakta buluşmayı nasip etsin. Bir gün İbn Abbas sohbet ederken kendisine namaz emrediliyor. Salat, salat, salat, salat deniyor. Anasız kalasıca sünneti bana mı öğretiyorsun diyor. Belki bu cevabım size ağır gelebilir. Belki zorunuza gidebilir ama namaz Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Namazın terki burada söz konusu değil. Ama hakikaten güzel bir iş yaptığınızı zannediyorsanız bunu becerdiniz yani. Evet. Bana bunu yazarken sizin de gidip değil. Sizin şu an camide namaz kılır olmanız da gerekir. Neyse, ben şu paragrafı tamamlayayım, inşallah namaz için müsaade istiyorum. Yine de itirazınız için, hatırlatmanız için Allah razı olsun derim. Yine Hak Teala'nın dini her bir şahsa veya bu alemdeki çeşitli şeylerden her birine ancak Resulullah'ın onlara verdiği hak ve değeri vermektir. Kendisine yakınlık mertebesi verilmiş olan kişi Allah Resulü'nün yaklaştırdığı kimsedir. Uzaklaştırılmış olan da Resulullah'ın uzaklaştırdığı, vasat durumda bulunan ise aleyhissalatü vesselamın orta seviyede tuttuğudur. Özüyle ve sıfatlarıyla bütün bu hususlar içinde Allah ve Resulünün sevdikleri sevilir, Allah ve Resulünün kötü gördükleri kötü görülür. Allah ve Resulünün ne severek ne de kerih görerek terk ettikleri de yine de öyle terk edilir. Bütün bu hususlar içinde Allah ve Resulünün emrettiği emredilir, yasakladıkları yasaklanır, mübah kıldıkları mübah sayılır, affettikleri affedilir, üstün kıldıkları üstün tutulur, öne geçirdikleri öne geçirilir, geri bıraktıkları geri bırakılır. Bu hususlarda ihtilafa düşülen meseleler Allah ve Resulüne sunulur, açıklanmış hususlara uyulur, karışık gelen noktalarda orada açıklığa kavuşturulur. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bütün bu hususlardan Allah ve Resulünün takdir buyurduğu, üzerinde ihtilaf olunmuş içtihadi konulara gelince, bu konulara da şu hadisleri örnek verebiliriz. Mesela Beni Kurayza kavzesi, o günü ikindi namazının vaktinden biraz sonraya bırakılması ya da vaktinde eda edilmesi konusunda ashabın içtihadı vardır. Aleyhisselatü Vesselam hiçbirini ne ayıplamış ne de azarlamıştır. Yine Beni Nadir gavzesinde ashabtan bir kısmı Yahudilerin hurmalıklarını kesmiş, bir kısmı kıyamamış, kesmemiş. Cenab-ı Hak her iki uygulamayı da takrir buyurmuş. Kim kestiyse Allah'ın emriyle, kim de bıraktıysa bu da Allah'ın emriyle demiştir. Yine Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'dan bahsetmiş ve bu ikisinin bir veya birkaç kişiye ait davarın girip yayıldığı bir ekin hakkında hüküm verdiklerini, Zat-ı Bârisi'nin bunlardan birisine Süleyman'a hüküm vermeyi öğrettiğini zikrettikten sonra Her ikisine de kendilerine lütfettiği ilim ve bu ilme dayanarak hüküm verme ile methetmektedir. Enbiya'da. Yine aleyhissalatü vesselam hakim iştahatta bulunup isabet ettiği zaman ona iki ecir, iştahat edip yanıldığı zaman ise bir mükafat vardır demiştir. İşte bu gibi durumlarda Allah ve Resulünün geniş tuttukları geniş tutulur. Allah ve Resulünün affettikleri affedilir. Üzerinde Müslümanların ittifak ettiği vacip, haram, müstehap ve mübahları öylece kabul etme, düştüğü bir hatadan dolayı birbirini affetme ve yaptığı içtihatlarda birbirini takrir etme, Allah'ın ve Resulünün emrettiği hususlardandır. Çünkü Allah ve Resulü cemaati emretmiş, tefrikadan sakındırmış ve bizleri kitap ve sünnette bulunmaya davet etmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, hak üzerine sabit olmayı nasip etsin. Hakkı hak bilip uymayı, batılı batıl bilip de uzak durmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.